Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arkadaşlar, tefsir anlaşılabilmesi için ya da Kur'an-ı Kerim'in anlaşılabilmesi için gerekli altyapıdan söz ediyoruz. Mekki, medeni anlayışının, esbab-ı nüzulün, Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda inmesinin ve Kur'an-ı Kerim'in cem edilmesinin, tertibinin geçirdiği süreci konuşalım istedik, konuştuk. Bugün farklı iki konuya da değineceğiz. Birincisi, kıraatler meselesidir. Kıraatler, Kur'an-ı Kerim'in okunuşunda ki farklılıklardır. Bu tefsirle aslında çok ilgisi olmayan, Kur'an-ı Kerim'in okunuşuyla alakalı bir ilim dalıdır ve ilim dalıdır. Hakikaten de ilim dalıdır. Bu hafızlık da demek değil. Kur'an-ı Kerim'in hafızlığı eğer birse, yaklaşık olarak bunun 7 ile 10 ile çarpılması demek bu. Umumu olmasa da belli ayetlerin belki 3, 5 defa, 6 defa, 7 defa farklılanabilecek, farklı olabilecek okunuşları söz konusudur. Burada arkadaşlar, biz Kur'an-ı Kerim'in okunmasının bile henüz tam hürriyet kavuşmadığı bir dönemin Müslümanları olarak farklı lehçelerle okunması ne demek? Lan bir okuduk yetmedi mi bunu bir de şöyle okumak ne demek diye düşünebiliriz. Bunda da haklıyız. Ama Kur'an-ı Kerim'in devlet kaynağı, ekonomi kaynağı, insanlık kaynağı olduğu zamanlarda Kur'an-ı Kerim üzerindeki emekler bugünkü gibi değildi şüphesiz. O zamanlarda büyük SBS imtihanlarıyla medreselere alınıyordu talebeler. Sesi, boyu, postu ölçülerek alınıyordu. Değer ölçüsü Kur'an'dı. Şimdi Kur'an o düzeyde değil. Müminlerin gönlünde o düzeyde ama bir türlü bu gönüllerdeki aşk sokaklara taşmadı maalesef. O nedenle Kur'an-ı Kerim'in farklı okunuşunun bizim açımızdan tahlil edilmesi bir miktar zor. Mesele şu kardeşler. La teşbih ve la temsil. Sadece anlaşılması için söylüyorum. Ebedi benzeyecek bir şey değil bu benim dediğim. Hepimiz Türkçe biliyoruz. Bir Trabzonlu Türkçe konuşurken bir Trakyalı da Türkçe söyleyip bir Güneydoğulu da kendi lehçesine göre söylüyor kardeş diyor. Hepsi Türkçe bunların. Hangisi asıl Türkçe? İstanbul Osmanlı Türkçesi. Tevrat'ta mı yazıyor Osmanlı Türkçesi asıl Türkçe diye? Nerede Osmanlı Türkçesi? Devletin başının olduğu yer asıl sayılmış, bitti. Devleti gitti Osmanlı'nın. Niye Ankara lehçesi asas Türkçedir demiyorlar hala? İstanbul lehçesinden niye söz ediliyor? 20 milyon İstanbul, 1,5 milyon da Ankara olunca hala Ankara başkent olduğu halde ne paranın merkezi oldu, ne Türkçenin merkezi oldu. Yani bu ne Ankara'nın iyiliğini ne İstanbul'un kötülüğünü göstermekte kullanılamaz. Tersi de kullanılamaz. Ama aynı dili konuşan insanların arasında mahalle farkı bile olabilir. Mesela bizim Karadeniz yöresinde sahilde oturanlarla aynı ilçenin köyünde oturanlar arasında lehçe farkı vardır. Şimdi televizyon bütün lehçeleri alt paydada buluşturdu. Spiker lehçesi lehçe oldu artık. Ama bu televizyonun gücünden kaynaklanıyor. Haberinden vesairesine kadar, filmine kadar saatlerce insanlar televizyon bombardımanı altında oldukları için, televizyonlarda da ortak dil kullanıldığı için, hangi kanalına bulaşırsan bulaş, aynı nesneyi, aynı kavramı kullandıklarından televizyon alt paydalı bir lehçe çıktı ortaya. Onun için torunu dedesiyle görüşüyor, bayramlaşıyor. Dedeciğim kendine iyi bak hadi diyor. Televizyon lehçesi bu. Kendine iyi bak, emir sigasıdır. Bu senden 80 yaş büyük insana söylenir mi? Allah size afiyetler versin. Ömrünüz bereketli olsun. Allah başımızdan eksik etmesin. Önceki lehçeydi, İstanbul lehçesiydi. Televizyon lehçesi buna şekil verdi. Nasıl telaffuzda, aynı dilin telaffuzunda farklılıklar, mesela alınan gıdalardan da kaynaklanan, ses tonlarından kaynaklanan da farklılıklar var. Arapça'da Kureyş lisanıyla inmiş olan Kur'an-ı Kerim'de bu farklı telaffuzlar ashab-ı kiramın karşısına çıktı. Ebu Musa el-Eş'ari Kur'an okurken onu Arap olduğu halde, Arap kökenli olduğu halde ve Peygamber aleyhisselamın beğendiği bir Kur'an okuyacak kadar kaliteli Arapçası olduğu halde Ömer bin Hattab radıyallahu anh onu Kur'an okurken görmüş, dinlemiş. Vay sen Resulullah'ın sağlığında Kur'an'ı bozarsın diye kolundan tuttuğu gibi sürükleyerek Efendimiz'in huzuruna getirmiş. Ya Resulullah demiş henüz sen sağsın. Bu adam Kur'an'ı bozdu, eğri büğrü okuyor. Demiş. Efendimiz de ne okuyor diye merak etmiş. Oku bakayım Ebu Musa demiş. Okumuş. Ömer sen de oku demiş. Ömer de okumuş. Ama işte birisi kalıyorum diyor, birisi de geliyorum diyor. İkisi de geliyor aslında. Böyle okumuş. Buyurmuş ki Efendimiz Ömer, Kur'an bana böyle de indi demiş. Lehçe farklılıklarıyla. Bu farklılıkların çok önemli özelliği var. Bu özellik de şu. Asla Kur'an-ı Kerim'i etkileyen şeyler değil bunlar. Geliyor yani. İkisi de geliyor nihayetinde. Biri kalıyor, biri geliyor. Yani başta bir kayıt koydum. Haşa sümme haşa Kur'an-ı Kerim'e benzetecek, Arapçaya benzetecek bir edep dışı tavır içinde olmak istemem. Allah muhafaza buyursun. İyi anlaşılsın diye kalıyorum, geliyoruz. Böyle farkı sergiliyoruz. Yoksa öyle değil. Mesela lehçelerden birinde zamirler, çoğul zamirler ötreli kullanılıyor. Birilerinde cezimli kullanılıyor. Küm diyor, kümü diyor böyle. Birinde elif harfi boğazdan keskin gelen bir sestir. Öbüründe, yani ben ayrıntılarını böyle halkça söylüyorum. Uzman olduğum bir alan değil burası. Öbüründe de elif harfi esnek bir harftir. Ama eliftir ikisi de. Birisinde ayın üstünüyle okunur. Öbüründe esresiyle okunur. Esresiyle okuduğuna med sesi verir. Önündeki yayı gene okutur. Öbüründe de yayı cezimle okutur. Arapça bilen için bir şey değişmez ama. Bu sebeple kıraatlerin, yani Kur'an-ı Kerim'in farklı okunuyor gibi görüntüsünün anlamıyla bir ilgisi yok. Anlama derinlik kazandıran boyutu var. Dolayısıyla müfessir bazen şu filan okunuş tarzına göre bu anlam şöyle daha iyi anlaşılıyor diye kıraatten istifade eder. Ama bir esbab-ı nüzulün etkisi, Mekki medeninin etkisi %70 ise kıraatin etkisi %7 bile değildir. Kıraatlerin etkisi. Peki bu kıraatler Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu sevap olarak etkiliyor mu? Etkilemiyor. Hangi kıraatte okursan yeter ki o kıraat İngilizce ve Fransızca öğrendikten sonra ağzı Fransızcanın a-u buğultularına takıldığı için Kur'an-ı Kerim'de bir türlü harf telaffuzu yapamayanın kıraati olmaz. Yani bu kıraat ne zaman aynı Kur'an'ın kıraatidir? Mütevatir bir şekilde ilk nesilden, ashab-ı kiramdan doğru bize gelen kıraatler Kur'an kıraatleridir. Yöresel etkilerden kaynaklanan kıraatler yanlış, hatalı kıraat. Onlarla namaz da olmaz, Kur'an da olmaz zaten. Bunlar Arapçanın kıraatleridir. Burada İslam aleminde geçen asırlara, yüzlerce yıla rağmen elhamdülillah bu kıraatler unutulmadan bize kadar ulaştı. Ama iki kıraat çok fazla şöhret buldu. Biri Asım kıraati diye meşhurdur. Şu anda Mekke'sinden, Medine'sinden, İstanbul'undan vesaireye kadar İslam aleminin %95'inin okuduğu kıraat Asım kıraatidir. Verş kıraati diye meşhur kıraat vardır. Bu da yaygındır. Kuzey Afrika'daki Müslümanlar kullandıkları Berberi diline daha yatkın olduğu için. Kuzey Afrika'da kök Berberi kökü. Berberi lehçesine daha yakın olduğu için büyük ihtimalle o kıraat onlarda yaygın olmuş. Mesela Ayet-el Kürsi'yi Asım kıraatinden dinlesek, Verş kıraatinden de bir dakika sonra dinlesek, Abdussamed Hafız'ın hem Verş hem Asım kıraati hatim olarak var. Mesela bilgisayarın bir programında onu dinlerken hemen ayet durur durmaz oradan başlatsan, acemi hafıza mı daha gunne filan öğrenmemiş zannedersin. Yani bizim bir kurs hocalarının birinin elinde olsa iyi dayak yer o. Gunne yok, metler yanlış çekiliyor. Sonra bakarsın ki bu her yerde gunneyi böyle yapıyor. Demek ki ulan bu böyle bir model, anlarsın o zaman. Ama Kur'an aynı Kur'an. Bir değişiklik yok. Dediğim gibi mesela iyi hafız, kaliteli bir hafız ve Asım kıraatinde icazetli birisi. Eğer diğer kıraatleri görmemişse çıldırır onu dinlerken. Çünkü her bir gunne, her bir ihfa, her bir met ona göre çivi gibi kafasına batar. Babam, Allah selamet versin sizin ebeveyninize de benimkine de, İşte ömrü 5 yaşından sonra hep Kur'an'la geçmiş birisi olduğu için, bir de titiz Kur'an okuyuşu vardır. Diyor ki, birisi diyor Metti Muttasıl'ı 3 met çekse o 1000 metti de kulağıma asıldı zannediyorum diyor. O kadar böyle. Mesela diyor bir ayin tam yapılmadı mı birisi gözüme bir çomak soktu zannediyorum diyor. Yani istemediği halde o kadar Kur'an'la kulağa aşina olmuş ki metti çekmedin mi ona hakaret ettiğin gibi geliyor. Kulağına asıldın gibi geliyor. Dolayısıyla Asım kıraati ile çok ciddi bir şekilde işitiyoruz. Bizim gibi öyle yani icazet alıp kurstan kaçtıktan sonra bir daha Kur'an'a tutmamışlar için değil. Yani. Normal Kur'an-ı Kerim'i hazmetmiş, bir kıraatten hazmetmiş birisi için diğer bir kıraat farklı gibi durur. Ama bu fark Kur'an'ın içinde olduğunu iki sayfa dinledikten sonra anlar. O kıraatle ezan okunduğu zamandaki ezanı da öyle okuyorlar verş kıraati yetişenler. Ezan okunduğu zaman da o ezanda da bir farklılık hissediyorsun. Ama bu farklılık ezan olup olmadığını anlamayacak düzeyde değil. Dediğim gibi sanat yeteneği olan, yani kulağında Kur'an'ın fonetiği sanat haline gelmiş birisi içindir bu. Hafızlık gerçekleştikten sonra yetenekli insanlar kıraat ilmi de okurlar. Bu kıraat ilmi okumadığım için ne kadar sürdüğünü bilmiyorum ama ne yaptıklarını bir iki kere gördüm böyle. Bunun kitapları da var. Yani bir sistem üzerinde. Bu yoksa şan dersleri falan alma gibi değil. Yani bu müzik dersi değil. Nota eğitimi görür gibi değil. Kur'an'ın hurufatı üzerinden ve kelimeleri üzerinde zaten belli yani zannediyorum 200-300 tane cümlede özetlenecek bir kaide manzumesinden ibaret bu. Her halükarda Kur'an-ı Kerim'in derinliklerine girebilmek için gereken şeylerden birisi de Kur'an kıraatlerinin bilinmesidir. Tefsirde bunun belli etkisi vardır. Bu etki esbab-ı nüzul kadar değildir. Ama müfessirlerin zannediyorum zihinlerinde derinlikler açıyor. Daha rahat düşünmelerini sağlıyor. Yani bu sokakta yürürken güneş fazla çarpıyorsa bu sokakta yürüyünce biraz daha rahat yürürsün ya. Kıraat ilminden böyle alıp verdiklerini müfessirlerin görüyorum. Ama ahkamı etkileyecek kadar bir müfessirin öbür müfessire göre yanlış durumda olduğunu etkileyecek kadar ileri derecede müessir olduğunu da şu ana kadar rastlamadım. Tabii böyle bir iddia ile söylemiyorum. Burada arkadaşlar kıraatlerden söz açmışken bir meseleye de temas etmek lazım. Namazda kıraat caiz değildir. Yani namazı Zamm-ı Sure dediğimiz bölümünü, Fatiha'yı tek bir kıraatten okumak lazım. O sanat gösterisi namazda yok. O ne zaman hafız dinleyecek birisini bulursa yapsın sanatını. Yani bu ibadet maksadıyla olduğunda tek bir kıraatten okum. Ama namazda şu kıraat bu kıraat diye kayıt yok. Hangi İbn-i Kesir mi, hangi alime göre okuyorsan o okuduğun alimin kıraatiyle başla namazı bitir. Öbür namazda öbür alime göre oku ama bir namazın içinde kıraatten kıraate atlamak alimlerin caiz görmediği işlerdendir. Burada arkadaşlar yıllarca hafız olarak yeryüzünde dolaştığım halde anladığım bir iş değildir kıraat ilmi. Ama bir noktayı söyleyebilirim. Kıraatle okunduğu zaman Kur'an-ı Kerim bana etkisi çok daha fazla oluyor. Bir defa belli ayetlerin, belli yerleri başka rivayetlerle tekrar edildiğinde defaatlerce düşünmeye sevk ediyor. Yani Arapça bilen ve Kur'an'ı dinleme zevki olan birisi için bu güzel bir şey. Lakin bu bir ayeti 3 defa, 5 defa okuyup karşındakini coşturmanın adı değil. O başka bir şey. O müzik kurallarına göre yapılıyor. Karşındakini coşturuncaya kadar. Gerçi ashab-ı kiramdan bir ayeti sabaha kadar okuyanlar var. Dertleri başka onların. وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ayetini Ayşe annemiz yatsı namazını kılınca birisi duymuş okuyor. Sabahleyin dönüyormuş mescide bakmış aynı ayeti okuyor. Sabaha kadar onu tekrar etmiş. Niye? Ayşe de o ayete dahil olacak. Sen memnun oluncaya kadar sana vereceğiz kıyamet günü cümlesinde. Beni cennete koymadan durmaz peygamber diye umutlandığı için o ayeti okuyor hep. وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَلَسَوْفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Ama şimdi hafızların yaptığı tabii umumi olarak söylemiyorum. Nefesinin yeteceği ayeti yakalamaya görsün. Onu 20 defa okur sana. Orada metlerle istediği kadar oynayabiliyor ya. Hürrimet aleyküm'den çeksene bakayım bir kıraat göreyim seni. Orada 3 defa nefesini kesmen. Orada tabii sanat gösterisi yapamıyor. İbadet olduğu için mi bu tip şeyleri yapmak caiz değil. Ama memleketimizde kıraat ilminin yayılmasında büyük emekleri olan Allah dostu bacağı kesik İsmail Efendiler, Abdurrahman Gürsesler, Aşık Kutlular, onları hiçbiri dünyada değil şu anda, Kur'an'ın yasak olduğu devirlerde, elif cüzünün yasak olduğu devirlerde Kur'an öğretmek bir kenara kıraat öğretmişler bir de. Allah onlara Kur'an'ın hurufatında adedince rahmet eylesin. Büyük hizmetler yaptılar. Memleketimizde Kur'an'ın ayakta durmasına hatta yani namaz kıldıracak adam bulunamazken kıraatle vücuh yapacak şekilde mihrapta Kur'an okuyan adamlar yetiştirdiler. Bunu biz beşer olarak övmeyi bile beceremeyiz. İnşallah Allah ashab-ı kiramın bulunduğu yerlerde onlara büyük lütuflarda bulunmuştur diye umuyoruz. Ama İslam dünyasına bu kıraat ilmini yayan tartışmasız Abdüssemet, Abdülbasit Abdüssemet'tir rahmetullahi aleyh. Teknolojinin belki ondan daha güçlü, daha iyileri vardı. Teknolojinin stüdyoda Kur'an okuma imkanı sağladığı döneme o rastladı. Belki İsmail, bacağı kesik İsmail Efendi rahmetullahi aleyh stüdyo bulsaydı, bir cüz Kur'an okusaydı belki Abdüssemed diye biri olmayacaktı. Ama Abdüssemed bir Fatiha okudu. Fatiha'da vücuh yaptı, yanlış mı yaptı, eğri mi yaptı bilmem. Ama onun bir nefeste Fatiha'yı iki defa okuyuşu, metleri tam çekişi, neredeyse alabora etti bütün İslam alemini. Biz Türkiye'de bir Abdüssemed karşıtlığı vardı bir zamanlar. Şimdi teknoloji karşıt marşıt bırakmadı. Herkesin bilgisayarında herkes var. Dolayısıyla kimse kimseye karşı olamıyor. Bir zamanlar hoca efendiler hiçbir şey yokmuş gibi onları dinlemek caiz değildir vesaire filan dediler. Ama İslam aleminde Abdüssemed La Teşbih ve La Temsil şarkıcılardan daha meşhurdur. Yani İran'da, Suriye'de, Mısır'da bir düğün olduğunu Abdüssemed'den anlarsın. Büyük hoparlörler konmuştur sokağın her tarafına. Abdüssemed Vakıa suresini okuyor. Düğün yapılıyor içeride. Ondan sonra Vakıa suresinde de kıyametten bahsediyor. Orada düğün yaptırıyor. Yani millet onun Kur'an'ını falan dinlemek için değil. Lan düğün yaptı Abdüssemed dinletmedi bize dedirtmemek için. Yani 70'li yıllardan beri böyledir. Dinleye dinleye bıkılmadım onu da bilmiyorum. Hala öyledir. Hala Abdüssemed. Ondan sonra yüzlerce hafız yetişti. Ama belli markalar var ya ilk çıktığı için o markanın ismi o işin ismi haline gelir. Aslında adı o değil onun ama marka ile o nesne meşhur olmuştur. Abdüssemed de kıraatle Kur'an'ı buluşturan bir isim oldu. Rahmetullahi aleyh. Güzellikleriyle, çirkinlikleriyle Rabbine gitti. Ama Kur'an'a çok büyük hizmetler yaptı. Mısırlılarda genel olarak bu ses güzelliği vardır. Ama Abdüssemed'inki bir başka yetim, bir alem yani. Abdüssemed bir alem. Kıraat ilmi anılınca bu Kur'an'a hizmet etmiş büyük insanları da anmadan geçmek doğru olmaz diye onları da rahmete vesile olsun diye anmış olalım. Her halükarda filan kıraate göre şöyle olduğundan derse tefsirde ne demek istiyor anlamamız için bunu konuşmuş olduk. Bir başka Kur'an'ın altyapısı ki fıkıh açısından, Kur'an'dan hüküm çıkarma açısından çok önemli bir başlık bu. Nasih ve mensuh konusudur. Arkadaşlar Allah 4 kitap indirdi. Bir de sahifeler dediğimiz kitap boyutunda olmayan, içeriği hakkında da bilgimizin bulunmadığı kitapçıklar indirdi. Ben kitapçık diyorum, bu deyim Kur'an'da geçmiyor, sahife diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de ama anlaşılsın diye böyle kullanmış olayım. Bunların inişinde, mesela Tevrat indi, sonra Zebur indi, sonra İncil indi. İncil, Zebur ve Tevrat'la oynayan Yahudilerin oynadıklarını düzeltmek için indi. Kaldırılan hükümlerin yerine de yenisini getirdi. Dolayısıyla İncil, Tevrat'ın düzeltilmiş şeklidir. Zebur'un düzeltilmiş şeklidir. Biz bunu modern dilde düzeltme diyoruz. Yani müdahale ettiği için insanlar. Kur'an-ı Kerim geldiğinde önceki kitapların tamamını nesh ederek geldi. Ne demek nesh ederek? Kaldırdı, onların yerine geldi. Kur'an nasihtir. Tevrat, Zebur, İncil ve diğer peygamberlere içeriğini tam bilmediğimiz gelmiş bulunan sahifeler, kitapçıklar mensuhturlar. Biri kaldıran kitaptır, biri kaldırılan kitaptır. Kur'an kaldıran kitaptır. Öncekilerin tamamının hükmünü kaldırmıştır. Önceki kitaplar mensuhturlar. Nasih ve mensuhun bir boyutu var. Bir de Kur'an'ın kendi içinde de nesh vardır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ilk inmeye başladığı günlerle son indiği günler arasında coğrafya bakımından, siyasi fırsatlar bakımından, ashab-ı kiramın, yani Kur'an'a muhatap olan ilk neslin yetişmişliği bakımından, algılama güçleri bakımından büyük farklılıklar var. Bu yüzden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ilk dönemde indirdiği bazı ayetlerin uygulanırlığını kaldırdı. Kur'an orada, o ayet de orada, uygulanırlığını kaldırdı. Onun yerine ne uygulanacağını getirdi. Bu hadis-i şeriflerde de vardır. Ben size şöyle demiştim, onu kaldırdım, bundan sonra böyle yapın diyen hadis-i şeriflerde var. Nasih ve mensuh konusu iyi bir tartışma konusudur. Nasih ve mensuhu kabul etmeyen alim de vardır. Bunu Kur'an'ın azametine, Allah-u Teala'nın kudretine yakıştıramadıkları için kabul edemeyişleri de vardır. Sadece Kur'an diğer kitapları neskhetmiştir. Kur'an'ın içinde kendini neskheden ayet olmaz diyen anlayış var. Bu böyle yaygın bir anlayış değildir. Yani o kadar yaygın anlayış değildir ki İsa İbni Ebban diye bir kişiye mal edilir bu. Yani ne kadar yaygın olduğuna dair bir kanaatimiz olsun diye söylüyorum. Umumen Kur'an-ı Kerim'de nesh edilmiş ayetler, yani yürürlülüğü kaldırılmış ama ayet olarak var, hala öyle ayetlerin bulunduğu, alimlerin büyük bölümünün kabul ettiği bir görüştür. Şimdi bu konuyu yazan çizenler arasında irdeleyenler görüyorum. Yani hangisi nasıhtır, hangisi mensuhtur, var mıdır, yok mudur, bu soruyu soracak kimse yok dünyada. Bu konuların tartışıldığı zamanlar, var mı yok mu tartışıldığı zamanlar, ashab-ı kiramın çocukları, torunları vardı. Birinci kaynaktan, ağızdan bilgi öğrenme imkanları vardı. Şu anda onların ağzından duyulmuş şeylerin yazıldığı kitaplar var sadece. Bu konuda da nasık mensuk konusunda en etkin kitaplar Suyuti'ye dayanıyor. Yani 600-700 sene öncesine dayanıyor. Daha önce de var tabii şüphesiz. Yani nasih ve mensuh tartışmalı bir konu. Ama bu tartışma bugün ulemanın toplanıp kaldırabileceği bir tartışma değil. İlim bu. Kur'an üzerinde de kıyamete kadar bu tip ilmi faaliyetler devam edecek. Edebini koruduğu sürece, kendine göre yine Kur'an'dan delil getirdiği sürece herkes her şeyi söyleyebilir. Bu ayıp değil, günah değil, suç değil. Allah böyle istiyor, tartışılmasını istiyor. Ama ortada bir gerçek daha var. Bazı ayetlerin nesh edildiklerini, yani kaldırılıp yerine başka ayet getirildiğini söylememen halinde Kur'an birbiriyle çelişen kitap haline gelir. Zina yapan kadına ne ceza vereceksin diye sorduğunda Kur'an-ı Kerim'in 4. cüzünde eve kapatın diyor. Gidiyorsun 13-14 cüz ileri taşlayın diyor, sopalayın diyor. Vurun sopayı diyor. Bu Kur'an'ın, yani zengin karısıysa eve hapsedin, gariban gece konduda yaptıysa taşlayın demek mi, sopa atın mı demek? Kur'an'ın içinde çelişki olur. Hayır. Mekke döneminde devlet pratiği olmayan İslam'ın Müslümanlara tavsiye ettiği oydu. Sonra devlet pratiğine ulaşan Kur'an yeni hükmünü ve Allah'ın son muradını getirdi. Nasih ve mensuh ayetlerinin toplamı yüzlerce değil. Ama fıkıhta çok önemli tartışmalara konu olur. Alimler birbirlerinin haklılığı, haksızlığı konusunda konuşurken senin istifade ettiğin o ayet mensuh ayettir. Onun nasihi de filan ayettir derler. Böylece aralarında fikir teatisi olur. Bu tabii bize bir hakikati hatırlatıyor. Bir ayetin nasih ve mensuh olduğuna dair, yani kaldıran ve kalkan olup olmadığına dair bilgi kaynağı bizim mantığımız olamaz şüphesiz. Ulan bu ayet bu ayete uymuyor. Kaldır bunu gitsin, bunu bunun yerine koy diyecek halimiz yok. Bu yani gazete haberi değil, üst üste koyacaksın bunları. Yine ashab-ı kirama döndük tabi. Sahabiye soruldu, bu ayet ne demek istiyor? O mensuhtur diyor. Yani o ayetin yerine Allah bunu getirdi diyor. Burada yine önemli bir konu daha var. Bir ayetin nasih veya mensuh olması sadece o ayetlerden fıkıh hükmü çıkarırken bize gerekir. Kur'an olmasını değiştirmiyor. Yani bir ayet nasih de olsa, mensuh da olsa Kur'an ayetidir. Namazda okunur, hele hele mezarda muhakkak okunur. Mezarda Kur'an okunur zaten. Yani ibadettir bu. Kur'an'ın hiçbir ayeti, ister nasih olsun, ister mensuh olsun, ister o işlere karışmamış bir ayet olsun, zerre kadar başka bir ayetinden değerli değildir. Kur'an'ın içindeki ayetler arasındaki uyuma mani değildir. Böyle bir engel yoktur. Çünkü nasih ve mensuh konusunu biz hüküm çıkarırken, yanlış hüküm çıkarmamak için Allah'ın kullarından son muradının, muhkem muradının ne olduğunu anlamak için istifade ederiz. Eğer bir ayetin hüküm çıkarmada etkisi yoksa, o ayet mensuk olsa veya olmasa bir şey değiştirmiyor. Nasık olsa, mensuk olsa bir sonuca ulaşamıyoruz. Biz ondan ulaşmamız da gerekmiyor zaten. Ama burada bizim pratiğimizde bir sonuç çıkıyor. Eğer Kur'an'da nesh olayı varsa, ki nesh olayı yani nasih olması ve mensuh olması ayetlerin varsa, ki var, bazı alimler bu rakamı 100'ün üstüne çıkarabilirler. 100 ayet bununla ilgilidir yaklaşık diyorlar. Daha fazla diyen de var. Eğer böyle bir şey varsa Kur'an-ı Kerim'i Fatiha'sından başlayıp aşağıya doğru okuyarak hüküm çıkarmamız halinde kendimizi tehlikeye sokabiliriz. Çünkü bir ayette direkt Arapçası bilinsin veya bilinmesin. Yani ister mealinden oku, ister kendinden oku. Arapçada da meal var çünkü. Okurken sana verdiği mesaj, eğer nesh edilmiş bir mesajsa, sen yanlış bir anlama içerisindesin demektir. Evet, o ayet öyle söylüyor, onu yanlış anlamadın. Ama uygulanırlığı yok. Çabuk anlaşılsın diye örnek veriyoruz işte. Evlerini hapsedin diyor Allah Teala. Zina yapan evini hapsettin. Çıkarsın ondan sonra televizyonlarda. İslam'da sopa mopa yok ya. Göz hapsi diye bir ceza var. Allah Teala ne kadar modern cezalar vermiş. Göz hapsi cezası dersin. Kur'an'ın başka ayetlerini imha etmiş olursun. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin 23 senelik tatbikatının değersiz hale gelmesine neden olmuş olur bu tavır. Dolayısıyla nasık mensuk konusu tefsir ilminden çok Kur'an-ı Kerim'in bizim sapmamıza sebep olmaması için lazım. Burada eğer meal, yani Kur'an'ı bize aktaran dil çalışması nasıha mensuha dipnot şeklinde işaret ediyorsa bir sıkıntı yok. Aksi takdirde ulemanın nasık mensukla ilgili eserlerine müracaat edip Kur'an'a öyle girmek lazım. Tekrar vurguluyorum, eğer Kur'an'daki birbiriyle nesh bağlantısı bulunan ayetler ön kültür olarak, ön bilgi olarak dosyalarımızda yoksa bu şu demektir. Biz aslında uygulaması öyle olmayan bir ayeti sadece onun diline vakıf olduğumuz için okuduğumuzdan, yani bir donanımımız olmadığından yanlış hükme ulaşırız. Bu hükümde Allah'ın rızasını kazanayım derken gazabını kazanmaya bizi götürür. Nesk konusunda arkadaşlar, dediğim gibi ta eski alimlerden itibaren ciddi eserler var. Şöyle çok hacimli eserler değil bunlar. En az 50-200 sayfalık eserler var. Ya Kur'an-ı Kerim'in neskle ilgili bilgisini, yani bu konuyla ilgili bilgiyi oturup ders olarak okuyacaksın. Aklında işaretler kalacak, filan ayet filan ayeti nesk etmiştir diyeceksin. Ya da tefsir bilgisine müracaat etmeden Kur'an-ı Kerim'le sadece Arapçana güvenip oturup kalkmayacaksın. Çünkü sırf Arapça bildin mi bu ayrıntılarını bilemezsin. Çünkü Arapça bilmek hangi ayet nasıhtır, hangi ayet mensuhtur bu bilgiyi sağlamıyor. Arapça bilmek Mekki midir, Medeni midir bu bilgiyi de vermiyor. Esbab-ı nüzulü de vermiyor. Arapça bilmek başka bir şey. Yani her Arap, velev ki edebiyat fakültesi mezunu olsun, Kur'an-ı Kerim'i anlamıyor ki. Kur'an-ı Kerim'in kendi nevine mahsus bir dili var. Bugün modern Arapçada, yani fasih üstelik de kullanılan Arapçada, Kur'an temel dil kaynağıdır şüphesiz. Ama mesela çok modern bir basın dilinde Kur'an lehçesi %50'lerin altındadır arkadaşlar. Böyle ki mesela bir Müslüman yazarın yazdığı bir makale bile olsa basın dili Arapçada Kur'an-ı Kerim'den farklıdır. Basın dilinin farklı olması demek halkın kullandığı lehçenin veya halkın kullandığı kavramların dil yapısının farklı olması demek. Yani Harem-i Şerif'te örnek olarak zikredeyim. Harem-i Şerif'lerde güzel Kur'an Arapçasından esinlenilmiş çoğu hadis ayet olan bir dille hutbeler yazılıyor. Yani yanı başınızda oturan Mısırlı'nın veya diğer Arapçayı zaten halk dili, argo diliyle biliyorsa onun nasibi yok hiçbir şeyden. O ayrı bir konu. O bir Türk kadar, bir İngiliz kadar da anlamıyor zaten. Ama normal medeni Arapça bilen veya bir fakülte okumuş işte veyahut da yazar çizer okumuş birisi ise çok yüksek oranda o hutbeyi izleyemiyorlar. Genel karakterini anlıyor hutbenin. Okumuş yazmışsa ama önünde sözlük bulsa belli kelimelere bakma ihtiyacı hissediyor. Çünkü Kur'an'ın dili ve onun daha bir alt yapısı olan hadisi şeriflerin dili gitgide Arap toplumundan da geri çekiliyor. Yeni yeni diller çıkıyor. Evet, kökünde Arapça var ama yani Kur'an gene esas. Çünkü Arapçanın grameri ve diğer cümle örnekleri hep Kur'an'dan alıntılı. Yani komünist Araplardaki komünist var mesela, Allah peygamber düşüncesi olmayan Araplar var. Aydın Araplar, hani kapkara aydın Araplar oluyor ya. Onlar da mesela Arapça olarak kendilerine Kur'an-ı Kerim'i kullanıyorlar. Bugün İslam aleminde kullanılan Arapçadan Arapçaya olan sözlüklerin, ansiklopedilerin, mübalağalı söyleyeyim biraz, tamamına yakını Hristiyan ve komünist yazarlarındır. Yani adamlar Müslüman değiller ama Arapçaya hizmet ediyor. Çünkü Arapçayı o Kur'an'ın dili olarak görmüyor. Kur'an'ı işgalci görüyor. Arapçamızı işgal etti diye görüyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapça daha fazla hizmet ediyorlar. Yani Arapça okuyanlar mesela şöyle modern sözlük inceleyelim deseler, Müslüman'ın yazdığından çok Hristiyanların, dinsizlerin yazdığı ki Lübnan vesaire, Suriye'de, Irak'ta 1970'ten 2000'li yıllara kadar yazar çizerlerin büyük bölümü, yani böyle medyatik yazar çizerlerin büyük bölümü Hristiyanlıktan da beter olan bir komünistik düşüncesiyle yaşadılar. Her halükarda yani Kur'an-ı Kerim'in Arapçasının, dilinin bilinmiş olması nasık mensuhunun da bilinmesini gerektirmiyor. Mekki medenisinin esbab-ı nüzulünün bilinmesini gerektirmiyor. Bunlar ayrı bir bilim dalları. Bize düşen nedir peki bu düzeyde? Yani Kur'an'da bir nesk olayı var. Kur'an önceki kitapları ve sahifeleri nesk ettiği gibi, onları kaldırdığı gibi Kur'an-ı Kerim'in de içinde filan ayetin filan ayette nesk edilmesi diye bir şey vardır. Bu Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin bulunduğu gibi ittifak edilmiş, icma edilmiş, tevatürle bize gelmiş bir olay değildir. Alimler arasında yüksek düzeyde bir ilmi meseledir. Bu ilmi meseleyi başka türlü çözenler var, bu şekilde çözenler var. Ama biz her halükarda hangi tefsire müracaat edersen, o tefsirdeki bazı ayetlerin nesk olayıyla açıklandığını, neski kabul etmeyen bir anlayışın da ayete kafasıyla müdahale edip yönlendirdiğini göreceksin.
aslında bu sosyal bir konum gereğiydi de şöyleydi. Palavra öyle diyecek yerde Suyuti bu mensuktur diyor de kurtul işte ya. Yok öyle demeyecek şimdi, modernlik yapacak. İşte bu Mekke sosyalitesine uygun ayetti, Medine sosyalitesine uygun ayette budur diye sana evirecek çevirecek. Çünkü öbür türlü kaldı orada. Bu sokak çıkmaz sokak görünüyor. Mekke sosyalitesi bilmem nesi diye bir şeyler icat etmek zorunda. Ama ulemanın kahır ekseriyeti, yani belki %99'u nesk ve mensuk, nasık mensuk diye bir kavram kullanmaktadır. Bundan da bilgimiz olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.